Eğer yaptığınız iş başka insanlarla daha çok köprü kurmanıza imkan veriyorsa ve bunu sağlıyorsa doğru bir iştir. Yaptığınız iş çok sayıda insanla aranıza duvar örmenize yol açıyorsa burada bir yanlışlık var. Vesayetin önümüzü son kestiği nokta orası.
Yani millet olmanın mayası kriz zamanlarında ortaya çıkar.
Bu yolculukta siz Sayın Cumhurbaşkanı'yla nasıl tanıştınız?
Dünya yansa sen pozitif düşün, her şey pozitif olacak. Yok öyle mi?
Önümüzdeki seçimlerde bir sıkıntı görüyor musunuz?
Bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik? Siyaseti yapma biçimimiz hayatın maliyetlerini azaltıyorsa doğru bir iş yapıyor. İktidara gelirken vatandaşın sözüne ne kadar kulak veriyorsan iktidardayken de o kadar kulak veriyor. Hayali vizyona çevirdi, vizyonu da gerçeğe dönüştürdü. Yürüdüğümüz yol bizim kendi kaderimiz oldu.
Herhalde Türkiye'de girmediğiniz ev yoktur yani görevinizin getirdiği bir sorumluluk diyelim. Bu psikolojik olarak da aslında yürütülmesi gereken çok zor bir süreç bence. Ömer Çelik kendini izliyor mu eve gittiğinde, ya bu açıklamayı nasıl yapmışız, bu durumu nasıl anlatmışız falan diye.
Evet, yani yaptığım işler içerisinde en zor işlerin başında geldiğini söyleyebilirim. Çünkü sorumluluk çok büyük. Cumhurbaşkanımızın verdiği sorumluluk doğrudan AK Parti'nin temsili, AK Parti'nin görüşlerinin temsili şeklinde bir sorumluluk. Tabii bir de Türkiye'nin, dünyanın gündemi, yani bir yerde giriyorsunuz, bir bakanlıktaki teknik düzenlemeden dış politikadaki bir konuya kadar, oradan işte iç politikada cevap verilecek bir sürü mesele, açıklanacak, açıklanması gereken pek çok konu. Doğrusu şu açıdan tabii, sorumluluğu açısından zor ama ben bütün bu süreçlerin en başından beri içinde yaşadığım için, hani şahit olduğum süreçler, bir de o zaman içerisinde kendim hep siyaset bilimi okudum. Kavramsal olarak da o pratikle olan ilişkisini hep zihnim kendi kendine değerlendirmiş, belli yerlere oturtmuş. Dolayısıyla bir soru geldiğinde, bir şey olduğunda ya da bir mesele önümüze çıktığında onun hani 20 sene önceki arkeolojisinden alıp, 20 sene önceki halinden alıp bugünkü durumuna kadar zihnim sıkı bir şekilde onu işleyebiliyor, hızlı bir şekilde onu işleyebiliyor. Ama tabii ki zor, şöyle bir zorluğu var, işte bir şey temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla en önemli kural hata yapmamak. Yani partinin, genel başkanımızın şimdiye kadar ortaya koyduğu duruş çerçevesini orada tahkim etmek, onu temsil etmek. Bir de tabii çeşitli politikaların değiştiği zamanlar var.
Evet.
Yani mesela işte birisi çıkıyor diyor ki siz işte geçmiş zamanda Esad'la görüşüyordunuz, daha sonra aranız kötü oldu, şimdi bu niye böyle oldu? Tabii o zamanki şartlar, o zamanki siyasi koşullar, o zamanki müzakereler, o zamanki ihtiyaçlar, bütün o sürecin o zaman değerlendirilmesiyle bugün bu noktaya geldiği arasında bir bağlantı kurulmazsa bu işler yerli yerine oturmuyor. Maalesef Türk siyasi hayatında hem fikri takip meselesi hem meseleleri kendi koşulları içinde değerlendirme biraz şey, çok önem verilen bir konu değil. Daha doğrusu özenli davranılan bir konu değil. Zaten dikkat ederseniz o yüzden mesela bizde bir sürü deneyimli devlet adamı geliyor geçiyor ama biyografi yazılmıyor.
Evet.
Ya da anılar yazılmıyor. Yani o yaşanmışlıklar bir tecrübeye dönüşecek şekilde kayda geçirilmiyor.
Siz böyle bir düşünce içerisinde misiniz?
Şöyle.
Bence kesinlikle Ömer Çelik bu konuda bir kitap yazarsa okunur yani.
Şöyle, bu bütün bizim bütün yaşadığımız, yani 25 sene önce yaşadığımızda, bugün yaşadığımızda benim hafızamda çok taze, yerli yerinde. Ama tabii şöyle bir mesele var. Bir kısım yaşanmışlıklar devlet mahremiyeti içerisinde yaşanmış. Onları bir kenara bırakarak diğerlerinin yazılması, değerlendirilmesi bayağı bir çaba, bir ekip gerektiren bir şey. Hı. Tek kişinin yapabileceği bir şey değil.
Zaten çünkü yoğunum diyorsunuz.
Şöyle, mesela diyelim ki işte Cumhurbaşkanımız yasaklıyken, siyasi yasaklıyken seçimlere girdik, iktidar olduk. Ta o zaman dünyadan gelen davetler çerçevesinde yaptığımız geziler var. Mesela o çerçevedeki Putin'le görüşmesini, yani Putin devlet başkanı, Cumhurbaşkanımız yasaklı. O görüşmede vardım ben ve o mesela o görüşme hafızamda çok taze. Kimin ne dediği, nasıl değerlendirildiği. Şimdi o günden bugüne Cumhurbaşkanımızın Başkan Putin'le bir ilişkisi var.
Evet.
Yani bunun bir tarihi var, bunun bir arkeolojisi var, bunun bir evrimi var. Şimdi bu başlı başına bir iş zaten. Böyle topyekun çala kalem bir şey aldım, hadi 300 sayfa yazdım, 500 sayfa yazdım diye değerlendirilecek bir şey değil. Bir de 20 yılda 200 yıllık tarih yaşandı. Yani bu nesil açısından düşündüğünde, bu nesil pandemi gördü, dünya savaşı diyebileceğimiz savaş gördü, bölgesel savaşlar gördü,
darbe gördü.
Yani
en son abi büyük bir afet gördük.
Afetler, yangınlar. Şimdi bütün bunlara baktığınızda hani bunlar mesela dünya tarihinde en son bu düzeyde bir şey pandemi 100 yıl evvel görülmüş. İşte 2. Dünya Savaşı'ndan beri neredeyse dünyayı sarsan bu büyüklükte bir savaş ortaya çıkmamış. Çok uzun zamandır, yüzyıllara sari bir zaman içerisinde, yani başka depremler yaşadık ama bu şekilde bu kadar büyük bir deprem yaşanmamış. Darbe meselesi zaten işte 10 yılda bir oluyordu. O defter bir şekilde vesayet kapanmıştı. Bu sefer başka bir terör örgütünden geldi. Bunların her biri başlı başına bir şey değerlendirilmesi gereken bir alan. Yani o yüzden oturdum 300 sayfa bir şey yazdım çıktım da halledilecek bir mesele değil.
Ömer Bey, size bu konuda çok iyi bir ekip lazım. Evet. Siz şimdi anlatırken bile her olay aslında alt kırılımlarıyla birlikte başlı başına birer kitaplık işi yani. Tabii. Şöyle bakıldığında.
Yani mesela şöyle bir şey, Cumhurbaşkanımızı işte cezaevine bırakacağız. Orada işte bizim gençlik yıllarımız, orada tam giderken konvoy bir yerde durdu. Biraz bekledi konvoyumuz. Ne olduğunu sorduk öndekilere. O zamanki askeri vesayetin işte ismi çok bilinen generallerinden birinin konvoyu geçiyor, trafiği kesmişler. Vesayetin önümüzü son kestiği nokta orası. Ondan sonra öyle bir mücadele oldu ki, şimdi bir de tabii Cumhurbaşkanımızın demokrasinin önünü açmak, Türkiye'deki askeri vesayet, yargı vesayet gibi yani vesayetin çeşitli biçimleriyle mücadele biçimi yöntem olarak başlı başına incelenmesi gereken bir şey. Ben birçok yerde, dünyanın birçok ülkesinde bu vesayetle mücadele, demokrasinin önünü açma, sivil siyaseti tahkim etme, sandık sonuçlarını hakim kılma gibi mücadelelere baktığımda, onu Cumhurbaşkanımızın mücadelesiyle kıyasladığımda eksik olanı çok net bir şekilde görebiliyorum. O mesela başlı başına incelenmesi gereken bir alan. Yani nihayetinde Türkiye, düşünün siz, kabine toplantılarından kabine toplantılarına değil, Türkiye'nin siyasi gündemi Milli Güvenlik Kurulu toplantısından Milli Güvenlik Kurulu toplantısına oluşuyordu. Hatta Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olduğu zaman herkes nefesini tutuyordu. Ne olacak?
Ne çıkacak?
Ne çıkacak diye. Bir gün bir söz almıştım bizim MKYK'da. MKYK toplantısı vardı. Yıllar evvel, çok yıllar evvel. Dedim ki bugün bence Türk demokrasisi açısından önemli bir gün. Çünkü ilk defa iktidar partisinin MKYK toplantısını izleyen gazeteci sayısı, Milli Güvenlik Kurulu'nu izleyen gazeteci sayısını geçti.
Ve o geleneği de hep devam ettirdiniz siz.
Tabii şöyle, ya bunlar tabii bir memleketi, bu tip vesayet biçimleri bir memleketi dış güç olmadan sömürgeleştirme modelleri. Yani bunun en ilkel biçimleri şu anda halen Afrika'da yaşıyor. Türkiye'nin içerisinde de böyle. En son işte 27 Nisan o işte muhtıra teşebbüsü söz konusu olduğunda görüldü. Yani güvenlik bürokrasisini hiç ilgilendirmeyen konular, tamamen sivil siyasete ait konular. Ama sonuçta ne oluyor? Türkiye'nin yıllar boyunca enerjisi gidiyor. Türkiye'nin yıllar boyunca birikimleri, kazanımları yok oluyor. Hatırlarsanız 28 Şubat sürecinde yayınlanan bir tehdit listesi vardı. Hiç unutmuyorum onu. Ne kadar bunun dış kaynaklı olduğunu gösteren bu tip olağanüstü durumların. Orada şeyden bahsediyor. Ku Klux Klan diye örgütlere karşı dikkatli olmak lazım diye. Bu Amerika'da işte beyaz ırkçılığı üzerine kurulu siyahi vatandaşları hedef alan.
Evet. Arka sokak mafyası.
Onu almış. Oradan buraya tercüme etmiş. Bu şekilde bir şey koymuş. Tabii bunun bu tip bir yönetim modelinin üniversitelerinizden ülkenizde ürettiğiniz çiftçinin, işçinin emeğinin değerlendirilmesine kadar her şeyi olumsuz etkileyen tarafı var. Yani o zaman işte insanlara Türkiye'nin güvenliği için kullanılacak mekanizmalar insanımızı, vatandaşımızı takip için kullanılıyor.
Yani öyle şeyler anlatıyorsunuz ki aslında süreç tabii bizi 2000'lere götürüyor. Hatta daha öncesine götürüyor. Peki bu yolculukta siz Sayın Cumhurbaşkanı ile nasıl tanıştınız?
Öyle tabii.
Herhalde zor şey sormadım, doğru sordum değil mi yani?
Bizim açımızdan tabii Cumhurbaşkanımızla yürüdüğümüz bu yol, tabii ki büyük bir siyasi liderle çalışıyoruz. Ona yakın mesafede çalışıyoruz. Bir bakıma tarihin oluşturulmasına katkı sağlayan büyük kararlara, büyük süreçlere şahit oluyoruz. Kendisi de bizi siyaset hayatımıza girdiğimizde bu tip mekanizmaların içine sokarak yetişmemizi sağladı. Yani uluslararası süreçlerde rol almamıza imkan verdi. Biz de tabii ki bütün bu süreçlerde karşımızda çok deneyimli diplomatlar, başkaları varken onların bulunduğu ortamlarda tabii Türk heyetinin deneyimli aktörleriyle beraber yetiştik, deneyim kazandık. Birçok olay gördük. Ben İstanbul'da 25-26 yaşındaydım veya 27 yaşındaydım o yaşlarımda yani. Bir sempozyuma davet edilmiştim konuşmacı olarak. O da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılıyordu. Onun son oturumuna da Cumhurbaşkanımız gelmişti, belediye başkanı olarak.
Evet.
Akşamleyin de katılımcılara bir yemek vermişti. O yemekte tanıştık ve ondan sonra da hep beraber olduk. Yani biz tabii büyük bir siyasi liderle çalıştığımızı biliyoruz, bunun idrakindeyiz. Ama aynı zamanda hayatımızda çok sevdiğimiz, çok kıymet verdiğimiz, çok değer verdiğimiz ve değerinin her geçen gün çeşitli olaylarda giderek daha da çok pekiştiği, çok sevdiğimiz bir insanla da çalışıyoruz. Yani bir liderle çalışmanın yanı sıra. Dolayısıyla burada Bir tür yürüdüğümüz yol bizim kendi kaderimiz oldu. Ve ömrümüzün de yarısı bununla geçti. Evet. Ve burada da ben genç arkadaşlara da söylüyorum bazen. Dün de sordum bir arkadaşa, kaç yaşındasın dedim. Gençlik kollarıyla toplantım vardı. Şu yaştayım dedi. Ben senin yaşındayken dedim Cumhurbaşkanımızla yol yürümeye başladım. Yani AK Parti gibi büyük bir siyasi hareket, büyük bir okul içerisinde hani olmanın kıymetini bilin. Burada birçok şey öğrenebilirsiniz. Birçok arkadaşımızdan, çok deneyimli arkadaşlarımız var, çok kıymetli arkadaşlarımız var. Ama tabii en önemlisi doğrudan baktığınızda şimdi sadece son bir yıla bakın. Türk dünyası ile ilgili gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşındaki diplomatik müzakerelerde Cumhurbaşkanımızın rolü, işte Mavi Vatan konusu, diğer birçok konuya baktığınızda böyle büyük bir siyasi liderin, siyasi hareketin içinde, gençlik kollarında bulunması arkadaşlarımız için çok bulunmaz bir nimet. Dolayısıyla şöyle, değişik dönemlerde şu görevi yaptım, bu görevi yaptım ama hep bu tabii ki Cumhurbaşkanımızın takdiriyle oldu. Yani biz Cumhurbaşkanımızla yol yürüdük. Bu şekilde oldu ve önemsenmesi gereken şey de şu bence burada. Yani siz hayatınızın yönetebildiğiniz alanları vardır, yönetemediğiniz alanları vardır. Bunu ayırt ettiğinizde önünüze gelen bir işi belli bir zaman dilimi içerisinde kalbinizle, aklınızla en iyi şekilde nasıl yapabiliyorsanız yaptığınızda aslında hayatınızın o parçasındaki rolünüzü yerine getirmiş olursunuz. Yani biraz bu büyük karmaşık şeyleri sadeleştirmek lazım. Eğer sadeleştirebiliyorsanız orada doğru bir yaşantı sürüyorsunuz demektir. Ben bazen arkadaşlara söylerdim, bütün siyasette bütün değerler subjektiftir. Yani nihayetinde benim haklı bulduğumu benim rakibim haklı bulmaz. Onun yanlış bulduğunu ben doğru bulurum. Uzlaştığımız zamanlarda olur. Ama şöyle bir soru sorarım bazen sohbet ettiğimiz arkadaşlara. Peki siyasette objektif bir değer var mıdır? Herkes açısından değerli olabilecek ve herkes açısından değersiz olabilecek.
Evet, ortak benim, kabul.
Evet, benim bununla bulabildiğim bir tek bir şey var siyasi açıdan. Eğer yaptığınız iş başka insanlarla daha çok köprü kurmanıza imkan veriyorsa ve bunu sağlıyorsa doğru bir iştir. Yaptığınız iş çok sayıda insanla aranıza duvar örmenize yol açıyorsa burada bir yanlışlık vardır. Kuşkusuz iyi şeylerle köprü kurmak, kötü şeylere duvar örmek şeklinde bir tutumunuz olacak. Ama netice itibariyle farklı toplumsal kesimler, farklı insanlar, dünyanın çeşitli yerlerinde bu kararlardan farklı etkilenecek insanlar var. Yani köprü kurma meselesi sizin ana motivasyonunuzsa, köprü kurma konusunda ana motivasyonu sağlıyorsanız nihayetinde kendi toplumunuz için de, insanlık ailesi için de doğru bir iş yaparsınız. Yoksa bazen söylediğim bir şey var. Diyorum ki dünyanın en tasavvufi mekanları müzelerdir. Oralarda çok kudretli insanların bir kolu bir bacağı olmayan heykelleri kalmış. Veya işte heykelinin bir parçası kalmış. Nice kavimler gelmiş geçmiş, nice imparatorluklar gelmiş geçmiş, nice kudretli insanlar gelmiş geçmiş. O güzel bir sözdür söylediğimiz, hani baki kalan şu kubbede bir hos sedadır diye. Sonuç olarak bir parantezin içerisindeyiz. Milyarlarca galaksinin içerisinde, ki bir galaksinin içinde, bir güneş sisteminin içinde, dünyada milyarlarca insanın gelip geçtiği bir hayat serüveninin içerisinde, dünyanın yörüngesindeki bir santimetre kaymanın bile bütün hayatımızı alt üst edeceği bir hassas dengenin içerisinde yaptığımız siyasi faaliyetin mutlakçı olmaması, karşıdakilerin de bizim dışımızdaki insanların da hayatlarını dikkate alan, dar kalıplardan bakmayan, kuşkusuz durduğunuz bir yer olacak, pergelin sabit ayağını koyduğunuz bir yeriniz olacak. Çünkü sabitlediğiniz bir yer yoksa, kerteriz noktanız yoksa yönünüzü tayin edemezsiniz. Navigasyonsuz kalırsınız. Bir yer olacak. Nihayetinde şu güneş sistemi sağda, bu güneş sistemi solda derken aslında izafi bir şey söylüyoruz. Bu yukarıda, bu aşağıda derken bir yeri kerteriz noktası olarak alıp konuşuyoruz. O sebeple siyaseti de bunun içine yerleştirmek lazım. Ben siyaseti kötü bir şey olarak niteleyenlere katılamıyorum. Siyaset iyi bir şeydir. İnsanoğlu siyaseti hayatın maliyetlerini azaltmak için icat etmiştir. Şimdi bu önemli bir konu. O sebeple yaptığımız iş, siyaseti yapma biçimimiz hayatın maliyetlerini azaltıyorsa doğru bir iş yapıyoruz. Sonuçta hani diyorlar ya, mesela bir Latin Amerika'daki bir kelebeğin kanat çırpması Japonya'da veya başka bir yerdeki bir yanardağı tetikleyebilir diye. Ben bunun gerçek olduğunu siyasette gördüm. Yani siz Türkiye'nin içerisinde bir istikrar inşa edildiği zaman, vatandaşlarımız bu istikrara destek verdiği zaman, Türkiye'nin içerisinde ulaşamayacağınız birçok insanımıza ulaştığınız gibi, 100 yıl evvel zor zamanlarımızda, Kurtuluş Savaşı zamanında kendi ziynet eşyalarını satarak buraya gönderen Arakan'daki Müslüman kadınlar, onların çocukları şimdi zor durumda. İşte kelebeğin kanat çırpması gibi 100 yıl evvel bize bu iyiliği yapmış olan, bize o dar imkanlarını açmış olan insanlara bugün içinde bulunduğu zor koşullarda elinizi uzatabiliyorsunuz.
Hani siz çok fazla yurt dışı ülkelerine gidiyorsunuz ya, Avrupa ülkelerine de gidiyorsunuz ama Afrika ülkelerine de gidiyorsunuz. Ben çok duygulandığınızı tahmin ediyorum. Neler hissediyorsunuz? özellikle Somali'de, Arakan'da, Çad'da veya farklı ülkelerde?
Evet, şöyle, coğrafya kaderdir sözü bence çok sınırlı bir söz. Ben tabii ki metafizik anlamda bir kaderden bahsetmiyorum. Bahsettiğim siyasi anlamda bir temadan bahsediyorum. Dolayısıyla oradaki insanların bu manada kaderini belirleyen şey, dediğim gibi metafizik bir alandan bahsetmiyorum, dini bir alandan bahsetmiyorum. Ben siyasi ve toplumsal bir alandan bahsediyorum. İyi yönetim ya da kötü yönetim. Mesela Afrika'da gidiyorsunuz, bir ülkenin her şeyi var. Yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları var. Çok fakir. Bir başka ülkeye gidiyorsunuz, yine Afrika'da, tam çölün içerisine girmiş, bu kaynakları yok ama daha zengin. Aradaki fark iyi yönetim. Aslında normalde, mesela şimdi isim vermeyeyim Afrika'daki bazı ülkelere, o ülkelerin fakir olması çok zor aslında. Ama fakirleşmişler ve çok zor insani koşullarda yaşıyorlar. Normalde bakarsanız da İskandinav ülkelerinin zengin olmasının çok zor olması lazım. Ama zenginleşmişler. Dolayısıyla siyaset bu manada kötülenecek bir şey değil. İyi siyaset, iyi yönetim, insanların topyekün aktör olarak işin içine girdiği, bu da demokrasi işte. Ne kadar çok insanı karar süreçlerine katabiliyorsanız, ne kadar çok insanı ülkenin yönetimine katabiliyorsanız, o ülkelerde daha büyük bir zenginlik oluyor. Şimdi burada bazen denilebilir ki, ya çok demokrasi sağlam olmayan bazı ülkeler de var. Yine isim vermeyelim, pozisyonum gereği onlara isim veremiyorum. Ama onlar için de şu tanımlama yapılır hep. Halkı, dünyanın en fakir halkına sahip, dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Yani bu refah ve diğerleri nihayetinde insan için lazım. İnsan hayatının şerefli, onurlu, haysiyetli bir hayat olarak oluşabilmesi için alfabe 3 şeyden oluşuyor. Sonra üstüne koyabiliyorsunuz. Güvenlik, refah, adalet. Ondan sonra sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, kendini geliştirme hakkı, bunlar geliyor. Ama bu üçü olmadığı zaman hiçbiri olmuyor. Mesela şöyle düşünün, adalet ve refah yok ama güvenlik var. Şimdi gidin bakın istatistiklere. Dünyanın bazı ülkelerinde son 10 yıl içerisinde o ülkede silahlı çatışmalarda ölmüş İnsanlar bir dış gücün öldürdüğünden daha çok kendi devlet mekanizmaları ya da iç çatışmalar sebebiyle ölmüş. Demek ki sadece o yetmiyor. Yani iyi bir yönetim, adalet, hukuk devleti, refah, bunların birlikte olması gerekiyor. Şimdi siyasetçi de işte değişen koşullarda bunu güncellemek için eyleyen kişinin adı. Bu eylemi üreten kişinin adı.
Ve sürekli biraz kendini geliştirmek zorunda.
Tabii, çünkü onu ben şeye benzetirim hep. Yukarıdan aşağı inen bir yürüyen merdiven var. Siz aşağıdan yukarı ilerlemek zorundasınız. Durduğunuz anda bile geriye getirir sizi. Yani iki kere, daha doğrusu çok suyun
güzel,
tersine.
Çok güzel bir örnek.
Evet, suyun tersine yüzmek zorundasınız. Hem o direnci kıracaksınız hem de ilerleyeceksiniz. Dolayısıyla orada iki kere çaba gerektiren bir durum var.
Sizin şimdi en başta söyledim ya, yani bu psikolojiyi de yönetmek çok zor diye. Yani bir Ömer Çelik olmak aslında zor. Bugün yeniden başlayabilseydiniz hayata, böyle bir imkan olsaydı, yine aynı yolu tercih eder miydiniz?
Onu zaten çok düşünüyorum, çok paylaşıyorum. O açıdan baktığımda yani farklı alternatifler içerisinde bulunabileceğim en anlamlı yerde olduğumu düşünüyorum.
Tekrar yürüdünüz yani.
Evet, şöyle işte bazen bazı arkadaşlarım söylerler, keşke akademiyada kalsaydın. Bazı arkadaşlarım keşke işte yazıp çizmeye devam etseydin. Bunların hepsi çok kıymetli şeyler. Herkesin tabii daha bir fıtri yatkınlığının olduğu bir alan var. Ya da kendisinin daha iyi üretim yapabildiği bir alan var. Bu yürüdüğümüz yol, yaşadığımız hadiseler, geride bıraktığımız meseleler, mücadele ettiğimiz konular, bütün bunlara baktığımda ben diyorum ki iyi ki bu yolu yürümüşüm, iyi ki bu yolda yürüyorum.
Hiç yazarlık günlerinizi özlüyor musunuz?
Şöyle, yazı tabii bir düşünce biçimi. Şimdi de bazen bakıyorum insanlara...
Bir parantez eklemek istedim, çok özür dilerim. Ben aslında şu durumu çok üzülüyorum bazen. İnsanlar sizi bilinçaltlarında kodluyorlar ama günümüz durumuyla ilgili kodluyorlar. Aslında hangi yollardan geçtiğinizi çok fazla bilmiyor. Özellikle genç arkadaşlarımız. Ki sizin belki hala o dönem araştırılırsa yazılarınız çok rahat bulunabilir diye düşünüyorum yani.
Şöyle, yazının en önemli tarafı bir düşünce biçimi. Şimdi de bakıyorum bazen kişisel gelişimciler insanlara yazmayı çok öneriyorlar. Esasında yıllar içerisinde baktığımda şöyle de bir şey gördüm. Bir, kendini yazıyla ifade etme. İki, dolma kalem kullanarak o düşünceleri bir de güzel bir şekilde yazmaya çalışma. Bence en büyük karakter disiplini. Bir film izlemiştim. Şimdi adı aklıma gelmiyor. Bir sahne bende çok kalıcı bir şey yarattı. Bir yerde savaşçıları eğitiyorlar. Onların da eğitiminin en önemli parçası belli bir metni güzel yazıyla bir kağıda dökmek. O sırada onların bulunduğu yer bir saldırıya uğruyor. Ve o savaşçılardan gerçek ruhsal disipline kavuşmuş olanlar hiçbir şekilde yazıdan ayrılmıyorlar. Üzerlerine ok yağmaz. Bir kısmı da orada ölüyor. Ama onu tamamlamaya çalışıyor. Çünkü nihayetinde dediğim gibi kendi iç dünyanızı, iç alanınızı yönetemezseniz dışarıyı doğru yönetemezsiniz.
Sizin yazınız güzel midir?
Ben yıllar evvelden itibaren çok hızlı not almak durumunda kaldım ve kısa not aldığım için yazımdan memnun değilim. Ama yine de dolma kalemle yazmaya ısrar ediyorum. Akşamları bazen böyle çok fazla değil. Öyle bir şeyim yok. Hani oturayım da saatlerce bununla uğraşayım diye. Yarım sayfa, bir sayfa bazen kendimle o dolma kalem yazısıyla dertleşiyorum.
Süper. O zaman aslında şey günlük tadında bir şey mi yapıyorsunuz?
Günlük de yazmıyorum. Günlük de yazmıyorum çünkü ne bileyim o biraz fazla şey geliyor bana. Çok fazla ben merkezci bir şey geliyor. Vaktim de yok. Yani onu yapanlara da çok saygı duyuyorum. İnsanlık tarihinde de o günlüklerini bugüne aktarmış olanların yazdıklarından da çok faydalanıyoruz. Ama çok benim yapabildiğim bir şey değil. Ben sadece bir fırsat bulduğumda yarım sayfa, bir sayfa böyle bir dertleşme şeklinde onunla meşgul oluyorum.
Kalem koleksiyonunuz var mıdır?
Dolma kalem var.
Sever misiniz yani?
Evet. Yani işte bu bir şey.
Hastalık.
Tutku. Bazen bir espri yaparım. Hani tükenmez kalem yazanla, tükenmez kalem kullananla çok konuşmuyorum falan diye. O öğrenciliğimden beri var. Arkadaşlarımız da var işte. Dünyada da biliyorsunuz bu böyle bir şey var. Dolma kalemle ilgili bir akım var böyle. Evet. Yani kendi şeyi var bunun.
Hatta şey diyoruz işte yani bu çevrilmeden açılan kalemler kalem değildir falan diyenler var yani.
Evet işte şeyde o mürekkep ehliye biraz eli bulaşsın istiyor. Onunla hemhal olmak için. Tabii onu çok daha iyi yapanlar, kalemin hakkını daha iyi verenler var. Kaleme daha çok hürmet edenler var. Hani bizimki öyle çok koleksiyonerlik düzeyinde bir şey de değil. Amatör bile değil ama bu sevdiğim bir şey.
Baktığım zaman başarılı bir insansınız. Yani sonuç olarak biz sizi ekranlarda görüyoruz, toplantılarda görüyoruz. Çok önemli süreçlerin bize aktarımını yapıyorsunuz falan. Bir süreç yönetim var sonuç olarak ve siz de bunun bir parçasınız. Ama mutlaka başaramadığınız şeyler de vardır. Yani bizim görmediğimizde başaramadığınız. Hani ben sorsam mesela Ömer Çelik neyi başaramadı?
Şöyle denir ya mesela dünyanın en saçma sorusudur. Mutlu musun? Yani herkes yüzünde bir gülümsemeyle gezmiyor.
Evet.
Burada sorun şudur. Hatta biliyorsunuz bazı kitaplar çıkıyor mutsuzluk hakkı diye. Mecbur muyum mutlu olmaya? Yani sürekli olarak her şeyi pozitif algılamaya mecbur muyum? Ya da insanda depresyona dönüşmeyecek kadar bir kaygı olmadan tarihte herhangi bir şeyin oluşturulması, yaratılması mümkün müdür? İnsanda böyle bir kaygı olmadan yani şudan kalkıp gidip şu ağaçları sulamazsam bunlar kurur diye bir kaygı olmadan bu ağaçların sulanması mümkün müdür? Böyle bir şey değil. Şimdi maalesef öyle bir akım oluştu ki etrafınızda ne olursa olsun dünya yansa sen pozitif düşün her şey pozitif olacak. Yok öyle bir dünya. Yani nihayetinde insan tabii ki kendi zihnini kalbini eğitecek ama aynı zamanda insan eyleyen de bir varlık. Yani şu taşı alacak şuradan kaldırıp şuraya koyacak. Öbür türlüsü ne oluyor? İşte bu neoliberalizmin nesnesi haline geliyorsun. Ne oluyor? Sen bütün o şeyler içerisinde üretim tüketim süreçleri içerisinde sıradan bir dişliye dönüşüyorsun. Onun için de kaybolmamak için de ben işte iş dünyama yatırım yaptım. İyi baktım, iyi hissettim vesaire. İyi de yan evde yangın var. Yan evde yangın varken burada müzik dinlemenin bir insani tarafı olamaz. Şimdi bu açıdan baktığında başarılı mıyım, başarısız mıyım? Bence bu soru aynı mutlu muyum, mutsuz muyum sorusu gibi anlamsız bir soru. Hiçbir anlamı yok. Yaptığımız işi iyi yapalım, o süreçleri iyi atlatalım. Buna başkaları karar versin. Ha denilebilir ki, şimdi burada sizle oturuyorum. Birimiz isteyebiliriz ki Avrupa'da bir şehirde de aynı anda olalım. Birimiz yerimiz isteyebilir ki Afrika'da bir yerde de olalım. Ama bu zaten bunun bu duyguyu yönetmek için edebiyat var, sanat var. Bu insan için real bir duygu değil. Yani real hayatında gerçekleştireceği bir duygu değil. Hani bu anda yaşamak meselesinin de çok sulandırıldığını düşünüyorum da. Hani böyle ne geçmişten kopuk bir an var, ne gelecekten kopuk bir an var. Belki şöyle bir şey var. Geçmişin bir anı var, şimdinin bir anı var, geleceğin bir anı var. Yani siz bunlar arasında doğru bağlantılar kurmak üzere zihinsel ve duygusal çaba gösterirsiniz.
Evet.
Öbür türlü dışarıda her şey olsun, hemen ben pozitif düşüneyim. Ben işte her şeye olumlu bakayım. Ondan sonra da her şey olumlu olsun. Bu insani, bu insanla ilgili bir değerlendirme değil. Bu başka bir şey. Nihayetinde sonuçta şöyle bir şeye varıyor iş. Bütün bu yolu geçiyorsunuz. İşte büyük tecrübelerin içinden geçersiniz. Mücadeleler yaparsınız. Ondan sonra filozofları okursunuz. Büyük romanları okursunuz. Klasikleri okursunuz. Büyük müzisyenleri dinlersiniz. Ve sonuçta da bakarsınız ki hiçbir zeytin ağacı kendi kendine ben mutlu muyum, mutsuz muyum, ben başarılı mıyım, başarısız mıyım diye sormuyor. Nihayetinde bu büyük varoluşun parçası olmanın, bu büyük varoluşun içerisinde kendinize düşeni yapmanın zaten kendi başına mutluluk, başarı olduğunu düşünebilirsin. Öbürü çok yatay bir mukayese. Yani kim kime göre ve neye. Ben gerçekten de öyle insanlar biliyorum, öyle insanlar görüyorum. Özellikle bu seçim çalışmalarında en sevdiğim taraf öyle insanlarla daha çok buluşma fırsatı vermesidir. Emeğiyle kazanmış, helal rızıkla hayatını sürdürmüş. Etrafındaki belki kendi köyündeki insanlar dışında kimse ismini bilmiyor, adını bilmiyor. Belki o bir yere girdiğinde ayağa kalkılmamış ama bence çok doğru yaşamış hayatını. Çünkü nihayetinde her şey gelip geçiyor. Sonuç olarak sizin hayatla, bütün bu yaşadığınız çevreyle nasıl bir ilişki kurduğunuzdur temel mesele. Temel soru buna cevap bulabilmektir. Buna her insana Allah kendi imkan ve kabiliyetleriyle bir cevap bulabileceği zemin vermiş. Yetenek vermiş.
Arayışta da burada olmak lazım yani.
Evet. Bunun tabii bunlar üzerine çok iddialı laflar ediliyor. Çok iddialı olmak da doğru değil. Çünkü bunun bir kalıbı yok. Bunun bir ezberi yok. Yani ben mesela bu şeyde gördüm. Siz de uzun zaman bulundunuz deprem bölgesinde. Mesela beni çok sarsan hadiselerden bir tanesidir. Bir gece vakti bir çadırın oraya gittim. Dışarıda çok yaşlı bir teyzemiz oturuyordu. Çok yaşlıydı. Ben de oturdum yanına, hal hatır sordum falan. Böyle işte elini tuttum. Dedi ki, sen dedi niye üşümüşsün dedi. Üşüme dedi, hasta olmayın dedi. Ondan sonra dedim de teyzeciğim, senin bulunduğun hale göre bizim üşümemizden ne olacak? Yok yok dedi, siz dedi buralarla ilgileneceksiniz. Siz üşürseniz olmaz. Sonra dedi ki, ben dedi şey değilim dedi. Ben ona biraz teselli vermeye, evladım dedi, ben dedi rahatım dedi. Bu tip şeyler dedi iki türlü olur dedi. Bir Allah'tan gelir, bir de zalimden gelir sıkıntı dedi. Ben şükrediyorum ki zalimden gelmedi dedi. Şimdi ben bu idrakin arkasında, bu yaşama biçiminin, bu hayatla, varlıkla, varoluşla ilişki kurma biçiminin arkasına binlerce teori yığsam ne olur? Onlarca filozofun sözünü yığsam ne olur? Sonuçta orada öyle asil, öylesine sağlam bir gerçeklik var ki hakikaten hiçbir kelime, hiçbir teori, hiçbir anlamlandırma çabası yetmez. Kendi başına anlam zaten. Ama sen onu o gün bir deprem afet sonrası bir çadırın kenarında, bir mangalın başında onunla müşerref oluyorsun. Yani. Onunla şerefleniyorsun. Ona kavuşuyorsun.
Ömer Bey, ben bir itirafta bulunayım. Ben depremden 4-4,5 saat sonra Adıyaman'a indim. Ve orada birçok gazeteci arkadaşımız da vardı. Fulya Öztürk'le beraber gitmiştik.
Evet, biz gördüm sizi.
İlk gördüğüm an yanımdaki işte 15 yıldır birlikte olduğum Mustafa'ya şunu söyledim. Dedim ki biz ülke olarak ya artık ne EYT kalır, ne maaşlar kalır, ne yatırımlar kalır. Biz bittik dedim yani. Ülke olarak bittik. Sadece Adıyaman'ı görmüştüm. Oradan Maraş'a geçtik. Bu durum bende daha da pekişmeye başladı. Ve Hatay'a gittiğimizde zaten aslında en korkunç tabloyu gördük. Yani Antakya, Defne, Samandağ vesaire. Ama ben buradan gerçekten şunu belirtmek istiyorum. Yani biz gerçekten çok güçlü bir devletiz. Ve buna katkı sağlayan herkese minnettarım. Yani abi, çünkü o günden sonra ne yatırımlar durdu, ne devlet memurları maaş alamadılar. Herkesin ödemesi yapıldı. Ve de yine deprem bölgesinde vatandaşların konutları inşa edilmeye başlandı. Bu gerçekten çok önemli. Belki bunu izleyen insanlar bu bölgeyi görmeden bu anlattığım ifadeyi abartı bulabilirler. Ama bu benim anlattığım ifadeyi birçok gazeteci arkadaşım da, hatta muhalif gazeteci arkadaşlarım da benimle aynı düşüncelere hemen hemen yakın olduklarını söylemişlerdi bana. Ben bu anlamda sizin nezdinizde herkese çok teşekkür ediyorum. Yani.
Şimdi bu ilk sohbetin başında Afrika'dan falan sordunuz ya, ben de coğrafyanın kader olması çok limitli etki yaratır. Esas olan iyi yönetimdir. Türkiye'de devleti vatandaşın iradesinin yönettiği bir model işlediği zaman Türkiye uçuyor. Türkiye kimse tutamaz. Ama vesayet, milli iradeye müdahale dönemlerine bakın, Türkiye fakirleşmiş, kolu kanadı kırılmış. Bizim siyasi mücadelemizin, siyasi hikayemizin en önemli kısmı sokaktaki vatandaşımızın devlet iradesiyle arasında bir perde kalmamasıdır. Yani siyasi terbiyemiz, kurumsal olarak siyasi terbiyemiz, iktidara gelirken vatandaşın sözüne ne kadar kulak veriyorsan iktidardayken de o kadar kulak vereceksin. Bu aslında sizin için en iyi kutup yıldızı. Yolunuzu, yönünüzü bulabileceğiniz en doğru harita, en doğru pusula. Ve şunu görüyorsun ki, yani işte o başka şeylere de, yabancı basına da yansıdı. Nasıl oldu? Bütün bir insanımız oraya aktı. Aktı bu yaraları sarmak için, toparlamak için, şey yapmak için. Burada ben tabii şu eksikleri söyleyen, bunu gidermek için uğraşan, yanlışları söyleyen, hepsinin eleştirisi başımızın üstünde yeri var. Hepsine çok saygı duyuyorum. Ama bunun dışında bir alan var ki, o da şu. Bakın bunların hepsine saygı duyuyorum. Burada bu eksik vardı, burada bu yanlış yapıldı, buraya yetişilemedi. Başımız gözümüz üstüne. Bunların hepsini değerlendirmemiz tabii ki ders çıkaracağımız bu kadar büyük bir afet karşısında birçok alan vardı. Ama şu da var ki en gayret konusunda, çalışma konusunda, her yere yetişme konusunda büyük bir inançla ve büyük bir çabayla hareket edildi. Devlet de böyle hareket etti. Sivil toplum örgütleri de, tek tek bireyler de böyle yani, hareket etti. Öyle. Tabii herkes aktı oraya yani.
Hatta bir tane kamyon şoförünü gördük ya, tır şoförü, arkada vinç var. Yoğun bir yağmur var ve bayağı hızlı gidiyor. Hatta sosyal medyada da bayağı bir dolaştı o vinç.
Tabii. Şimdi işte o küçücük çocuklar annesine çorba yaptırmış. Hı. Onu getirmiş, yolda ikram ediyor. Bütün bu, zaten millet olmak böyle bir şeydir. Yani millet olmanın mayası kriz zamanlarında ortaya çıkar. gündelik hayatın rutin zamanlarında şeyiniz nedir, yetenekleriniz, değerleriniz nedir çok ölçemeyebilirsiniz. Yani burada tabii bu topraklardaki yaşanmışlık, bu topraklardaki kardeşlik duygusu, birliktelik duygusu ki bu millet kabından taşıp başka coğrafyalara akıyor. Başka coğrafyalara şifa olan bir millettir. Dolayısıyla hani bazen mesela insan çok üzülüyor burada. Tabii ki her siyaset eleştirilebilir. Göç politikası da eleştirilir, başka şey de eleştirilir. Biz de cevabını veririz. Ama bunu nefret suçuna, nefret siyasetine dönüştürmek, bunu bir ırkçılığa, faşizme dönüştürmek, bunlar en önce bu milletin mayasına karşı suikast girişimleri. Şimdi orada bir günde hayat bambaşka bir şeye dönüştü. Halen de devam ediyor bu. Ama işte görüldüğü gibi belki de dünya tarihinin en önemli afetlerinden bir tanesi. En başta gelen afetlerinden bir tanesi. Ama şunu da unutmamak gerekir ki milletimizin seferber olma, vatandaşımızın tek tek seferber olma biçimi de dünya tarihinde görülmemiş bir seferberlik biçimi. Evet. Orada başka bir hava vardı. Yani deprem bölgesinde hepimiz bunu hissettik ve doğrudan depremin sarstığı insanlarımızın metaneti hepimize ders oldu.
2023'e gidiyor. 2023 Mayıs 14 seçimlerine gidiyoruz. Evet. Siz de sahadasınız. Sahayı nasıl görüyorsunuz? Hep şeydir ya böyle siyasetteki klasik sorulardan
biridir. En önemli yani. Ama klasik ama en temel sorudur. Biz dün gece de arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Biz vatandaşımızın gösterdiği teveccühe ve ilgiye müteşekkiriz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim arkadaşlarımız zaten sürekli hani saha denilen alandalar. Yani normal zamanlarda da öyle. Bunlar düzenli olarak hafta sonları çeşitli vesilelerle yapılır. Burada tabii birçok seçim yaşadık. Birçok süreç gördüm ben. Ama karakteristik olarak bunun tabii her seçimin bir karakteristiği var. Bunun şöyle bir karakteristiği olduğunu düşünüyorum.
Bu çok önemli şu anda söyleyeceğiniz şey.
Bütün bu süreçlere emek verenler, bütün bu kazanımları üretenler, milletimizin geleceği açısından. Romalıların bir sözü vardır derler. Bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik derler. Yani buraya kadar getirdiklerimiz, buraya kadar oluşturduklarımız, Türkiye'nin 100 yıllık altyapısı bitmiştir. Türkiye'nin demokrasi mücadelesi 15 Temmuz darbe girişiminde çok daha büyük bir noktaya gelmiştir. Bütün bunlar demokrasinin olgunluğu. Türkiye'nin çeşitli aşamalardan geçerek rejimi olgunlaşmıştır. Gerek demokrasi meselesinde, cumhuriyetin niteliklerine sahip çıkma meselesinde, laiklik meselesinin kıymetinin anlaşılmasında bütün bu süreçler olgunlaşmıştır. Dolayısıyla bütün bunlar bundan sonrası. O yüzden ben vatandaşlarımızla şunu paylaşıyorum. Yani bunun akamete uğramaması lazım. Şimdi geçen gün dedim ki bir açıklama yapılmıştı muhalefetten birisi tarafından ve dış politikada yetkin diye öne çıkarılan isimlerden bir tanesi muhalefet siyasetçilerinden bir açıklama yapmış. Dedim ki bu şahsın bu kadar iddialı konuştuğu mesela işte Körfez'le ilgili bir konu konuşuyor. Bunun bu Körfez dosyasını öğrenmesi bile bu zihin düzeyiyle 10 yılını alır. 10 yılını alır. Şimdi şunu unutmamak lazım. Dünyada demokratik seçimlerle iş başına gelmiş liderler içerisinde en tecrübelisi Cumhurbaşkanımız.
Evet. Kendisi de bunu dile getirdi geçenlerde.
Bu yalnız sadece yıl olarak değil. Yani yıl olarak öyle. Ama bu sadece şu kadar yıldır iş başında diye kantitatif, nicel bir ölçü değil. Yani sadece kemiyetle ilgili değil. Keyfiyet, nitelik açısından, kalitatif açıdan da. Yani bu 20 yılda 200 yıllık tarih yaşanmış.
Evet.
Hangi bugün Cumhurbaşkanımız kadar tecrübeli olarak nitelenecek liderin başından, liderin siyasi hayatı içerisinde parti kapatmadan tutun da darbe girişimine, pandemiden tutun da bir dünya savaşında arabulucu olmaya bütün bu süreçler geçmiş. Ve bütün bu süreçler gerçekten başarıyla yönetilmiş. Yani dünyada baktığınızda şimdi o yüzden birisi karşısına oturduğu zaman rahatlıkla Cumhurbaşkanımız sen o süreçleri bilmiyorsun. Sen yokken biz onu senin seleflerinle konuştuk. O öyle değil.
Elini omzuna atıyor yani.
Tabii bu dirayeti koyabiliyor. Karşıdakinin de buna söyleyeceği bir şey yok. Yani üreteceği bir şey de yok. Argüman da yok. İkincisi kendisine bugün işte biz size şu sözü veriyoruz dediğinizde geçmişte verdikleri sözleri tutup tutmadıklarını mukayese edecek kadar büyük bir siyasi tecrübesi var. Büyük bir siyasi tarihin içerisinden geliyor. Bütün bu kazanımların devam etmesi gerekir. 14 Mayıs'ta sembolik anlamı olan gün. Vatandaşımız yıllar evvel yeter söz milletin demişti. Şimdi de yeter söz ve karar milletin diyecek inşallah. Beni mesela çok şaşırtan şeylerden bir tanesi şudur. Türkiye'de muhalefet cephesinde terörün bu kadar estetize edilmesi. Yani dünyanın hangi demokrasisine giderseniz gidin. Terör meselesi bir kırmızı çizgidir. Şimdi çıkmış terör örgütünün yöneticileri diyorlar ki biz muhalefet adayını destekliyoruz. Onların şunu demesi gerekmiyor mu? Ya siz kimsiniz? Biz burada meşru ve demokratik bir seçim yapıyoruz. Siz gayrimeşru, yok edilmesi gereken bir odaksınız. Böyle nasıl konuşabiliyorsunuz denmesi gerekmiyor mu? İkincisi, bunu söylemiyorlar. Bununla ilgili bir irade ortaya koyulmuyor. Beni en çok şaşırtan hadiselerden biri de şudur. Bu masadan oturma kalkma meselesi İyi Parti'nin.
Evet.
İşte kurtlar sofrası. İşte denildi ki burası kumar masasıdır. Ondan sonra oturuldu o masaya. Peki ve şu söylendi. Türkiye'nin çıkarları şahsi hırslara kurban edilmiştir. Peki bu masaya tekrar nasıl oturuldu? Hangi sahiple oturuldu? Ne değişti? Şimdi siz şöyle düşünün. Tablo ortada. Şu kadar sayıda Cumhurbaşkanı yardımcısı var. Bunlar ortak karar almadan yüksek bürokrasiye atama yapamayacak Cumhurbaşkanı ve bir karar da alamayacak. Peki birisi masadan kalktı. Devletin milletin işi ne olacak? İlk defa Türk devlet hayatında bu kadar kendi siyasi partilerinin ve kendi özel siyasi konumlarının tatmin edilmesi için devlet içinde devlet mekanizması oluşturmaya çalışan bir yapıyla karşı karşıyayız. Ben size söyleyeyim, bütün bu yaşadığımız partinin kurulduğu günden, iktidara geldiğimiz günden bugüne kadar yaşadığımız tecrübe çerçevesinde söylüyorum. Buradan demokrasi falan çıkmaz. Buradan çok ağır, geçmişteki yıllardan bile daha ağır bir vesayet çıkar. Başka bir şey çıkmaz. Devletin, milletin bütün işleri kilitlenir.
Burada size şeyi sormak istiyorum, siyasi tecrübenizi de göz önünde bulundurarak. Bu Millet İttifakı içerisinde birçok siyasi parti var şu anda. İrili, ufaklı, küçüklü, büyüklü. En çok hangisi şaşırttı sizi o masada varlığıyla?
Tabii bu şeye göre değişiyor. Konuya göre değişiyor. Hepsi açısından tabii şaşırtıcı bir durum. Ama tabii şöyle, siyaset bir şey işidir. Nihayetinde bir iddia işidir. Yani şimdi burada bir tanesi, o partilerden bir tanesi özelleştirmeden yana, diğeri özelleştirmeyi ihanet görüyor. Bir diğeri diyelim ki Suriye politikasında şöyle yapılması doğrudur diyor. Öbürü onu öyle yapılmasını ihanet olarak görüyor.
Keza İstanbul Sözleşmesi konusu var.
Benzer konular. Yani şimdi siyaset nihayetinde ortak bir çerçeve çıkarma sanatıdır. Ortak bir çerçeve çıkarırsınız. Partilerin farklı aidiyetleri, farklı programları olabilir. Ben bir senedir toplantı yapıyorlar. Hani bununla uğraşıyorlardır zannettim. Bir de şöyle bir şey var tabii. Siyaset üretmek bir takım steril ve doğru cümleleri alt alta yazmak değil. Yani siyaset biraz kuantum işi. Burada sonuçta vatandaşa ileteceğiniz mesajla ilgili bir şey. Vatandaşın onu kabul etmesi, buna rıza göstermesiyle ilgili bir şey. Hiçbir siyasi çerçeve çıkmadı. O kadar metin üretildi vesaire üretildi. Yani bazı partiler vardır Türkiye'de, liberal siyasetleri savunurlar. Onların internet sitesine girin veya dünyadaki bazı steril liberal partilerin internet sitelerine girin. Bunların yazdıklarının 40 katı zaten orada yazılıyor siyasi olarak. Yani bunun milletin hayatına, hani bizim bu saha dediğimiz şeye inmesi şeklinde bir çerçeve oluşturulamadı. Dolayısıyla orada siyaset yok, anti-siyaset var. Siyaset demokrasinin en büyük gıdasıdır. Siyaset olmadığı zaman demokrasi hayatta kalamaz. Burada anti-siyaset var. Onun için diyorum ki burası çok net. Yani ben yaşadıklarımız açısından da net, bu işin teorisi açısından da net, bu işin pratiği açısından da net, Türkiye'nin gerçekliği açısından da net. Burada demokrasiyi besleyecek bir siyaset çıkmayacağı için, bu bir anti-siyaset olduğu için buradan demokratik bir şey çıkmaz. Ve bu tamamen bir ağır kavga var. O ağır kavga sadece Erdoğan karşıtlığı için ertelenme. Ama her an
patlayabilir.
Yani şeyi her an çok daha büyük bir kriz ortaya çıkabilir. Şimdi tabii Erdoğan karşısında bir konsolidasyon sağlamak için birbirine benzemez bir sürü şey birbirine benzetilmeye çalışılmış. Ama o da işte bu vatandaşın önüne, milletin önüne herhangi bir şekilde bir demokratik perspektif koyacağı bir şey yok. Hani en çok şunu söylüyorlar ya, işte bizim ekonomiyi geliştirmek için en büyük şeyimiz demokrasiyle ilgili, adaletle ilgili şu yapacaklarımızdır diye. Zaten oraya gelemiyor bu mesele. Bu burada kalıyor zaten. Yani burada çünkü demokrasi, demokratik bir enerjinin ortaya çıkması için orada siyasetin burayı beslemesi lazım. Burada siyaset yok ki. Yani hepsi bir arada konuştuğunda, işte sağda solda illere gittiğinde birbirine tamamen zıt şeyler söyleyen bir siyasi tablo var.
Bir de bu konuyla ilgili son olarak buna katılır mısınız bilmiyorum ama son yıllardaki dünyadaki gelişmeler de hani güçlü liderlik durumunu da bence biraz ön plana çıkardı sanki. Yani.
Şöyle, nihayetinde tabii ki kurumlar, demokratik mekanizmalar önemini koruyor. Fakat dünyanın geldiği noktada mesela Amerikan demokrasi açısından düşünün. Öylesine olaylar o kadar hızlı bir biçimde yaşanıyor ki gerçekten kapasiteli bir liderliğin, o açıdan güçlü karar alabilen, risk hesaplamasını iyi yapabilen, tecrübeyle dirayeti birleştirebilen bir liderliğin tabii ki çok oyun değiştirici bir tarafı var. Eskiden şöyle denirdi mesela, Amerika'dan örnek verecek olursak, denirdi ki Amerika'da kurumlar o kadar oturmuştur ki kim gelirse gelsin bir şey değişmez. Ama şimdi öyle olmadığı görülüyor. Bunlar birbirini besleyen şeyler. Türkiye açısından biraz evvel söylediğim, mesela Türkiye'de en büyük sıkıntılardan bir tanesi şuydu, vesayetin yanı sıra. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal genetiğinde şöyle bir şey var. Her sistem tartışmasını rejim tartışmasına çevirirlerdi ve Türkiye'yi felç ederlerdi. Türkiye'nin rejimiyle sistem tartışmasını kasıtlı olarak birbirinden ayırt etmezlerdi. Hatta bir gün hatırlıyorum, bizim ilk milletvekili olduğumuz zamanlarda, ilk iktidara geldiğimiz zamanlarda mecliste tarım ya da sanayi ile ilgili bir politik konu tartışılıyor. Onu bile bir rejim tartışmasına çevirdiler. Şimdi Türkiye'nin rejimi olgunlaşmıştır dediğimden kastettiğim şu. Rejimin değerlerinin birilerinin vesayet mekanizmasının gıdası haline getirilmesinin önü kesilmiştir. Türkiye'nin rejimiyle ilgili bir tartışma yok. Cumhuriyetle ilgili, laiklikle ilgili, demokrasiyle ilgili bir tartışma yoktur. Bu milletin ortak değeri haline gelmiştir. Bu değerlerin korunması ve burada bunları istismar ederek milletin elindeki demokratik hak ve hürriyetleri almaya çalışanların aslında bugün ne kadar zorlandığını görüyoruz. İşte ben diyorum ki Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu demokrasi ivmesi siyasetin yazılımını o kadar değiştirdi ki bu demokrasi ivme, bu demokratikleşmeyle ömrü boyunca mücadele etmiş olanlar, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi kendi parti binasına "Yeter söz milletindir" afişi asmak zorunda kaldı.
Siz ama çok da iyi giyiniyorsunuz bu arada. Var mı böyle bir danışmanınız diyeceğim ama yoktur. Siz kendiniz seçiyorsunuz.
Yok, hayır öyle bir şey yok. İşçi çocuğuyum. Yani o böyle çok böyle hani vakit ayıracak, böyle çok üzerinde durulacak bir şey değil bizim için. Biraz dikkat ediyoruz işte işimiz gereği. Toplumun önüne çıkarken biraz dikkat etmeye çalışıyoruz.
Böyle özellikle... Ya şu renklerde haftada günde şu kadar şey yaparım dediğiniz var mı? Mesela maviyi çok giyiyorsunuz siz mesela, ben görüyorum
yani. Yani bu tabii böyle bir şey değil. Hani böyle bir arayış, hani şu mu üstünde iyi durur, bu mu kötü durur? O bende herkes kadar var. Ama işte benim herhalde lacivertle özel bir ilişkim var.
Yani
evet, lacivertle özel bir ilişkim var. Maviyle olabilir. Bordoyla öyle özel bir ilişkim olabilir. Bunlar sevdiğim renkler. Bir de tabii aslında insanoğlu geziyor, dolaşıyor, tekrar kendi hayatına dönüyor. Aslında işte doğaya baktığında esas sanat orada ve bunu insanoğlu taklit ediyor. Başka bir forma dönüştürmeye çalışıyor. İnsan hayatının tabii önemli olan burada akışkanlığı. Yani siz dünyada çok önemli bir toplantıya katılıp bir yemek yediğinizde burada gelin bizim Çukurova'da bir köy sofrasına oturun. O köy sofrasındaki akışkanlığı başka yerde zor bulursun. Esas olan o akışkanlıktır, o doğallıktır. Bazen biz rahatsız da etmek istemiyoruz. Tabii çok dikkatli de davranıyoruz ama bazen bir yere gittiğimizde 2 dakika içerisinde öyle bir ortamın içerisinde kendimizi buluyoruz ki sohbet açısından, diğer misafirperverlik açısından tam manasıyla arındığımızı hissediyoruz.
Bir de Çukurova misafirperverliği diye bir şey var değil mi?
Tabii yani Adanalı misafirperverliği, Çukurova kültürü burada şeydir. Yemek ikramı konusunda, yardımcı olma, insanlara yardımcı olma konusunda böyle yüzyıllara sari bir şey var, bir kültür var tabii. Doğaya hürmet konusunda, işte suya, ağaca, toprağa hürmet konusunda çok özel gelenekler, çok özel yaklaşımlar vardı.
Adanalı çok önemli isimler de var. Mesela Fatih Terim var. Haluk Levent var, Fulya Öztürk var, birçok isim var. Siz de zaten siyasette keza çok önemli bir markasınız. Böyle bir görüşür müsünüz? Ben sizi Fatih Terim'in mesela cenazesinde, babası hayatını kaybettiğinde, mesela şey beni çok etkilemişti, siz kendi cenazeniz gibi ilgilenmiştiniz yani. Der ki bir sürü farklı düşündüğünüz şeyler de olabilir ama bence değerli bir şeydi.
Şöyle tabii işte edebiyatta daha var. Yaşar Kemal.
Evet.
Bizim bu benim Kültür Bakanlığım zamanında başlattığımız, şimdi tamamen bitti, Adana'daki büyük müze. Orta Doğu'nun en büyük müzesi.
Ben biliyorum orayı, evet. Çok şahane bir yer.
Avrupa'nın belki 5. müzesi olacak.
Dünyada belki biraz daha tanıtılması gerekebilir gençlere.
Oraya herhalde. Orhan Kemal işçi olarak çalıştı. Ve orada romanlarından birini orada yazıyor. Hatta ben ilk oraya gittiğimde Kültür Bakanlığı'nın hala dokuma tezgahları falan duruyordu. Dolayısıyla edebiyatta, sanatta, siyasette bizden çok önce, yani yıllar içerisinde çok önemli yetişmiş değerleri var.
Hatta iş dünyasında.
Adana'nın. Fatih Hoca tabii çok sevdiğimiz bir hocamız. Şöyle bir anım var. Fatih Hoca biliyor ama bizim evden çıkıp 50-100 metre gittiğinizde onların evi vardı. Onların evin arkası bir tarla. Babası bizim antrenörümüzdü. Biz top oynardık orada, futbol oynardık. Dolayısıyla rahmetli babasını, annesini tanırım, kardeşlerini tanırım. Biz, babası hepimizle böyle yakından ilgilenirdi top oynarken. İşte rahmetli annesi, kardeşleri de o balkondan izlerlerdi. Yani tanıdığım bir aile. Fatih Hoca'yı da çok severim. Diğer arkadaşlarımız da tabii sanatta, edebiyatta, siyasette, diğer alanlarda pek çok arkadaşımız var. Sivil toplum örgütlerinde, yani tabir caizse Çukurova'nın ekmeğini yemiş, suyunu içmiş, buranın kültürünü almış. Biraz işte şeyde hayatta herkesin bir koşuşturması var. Öyle çok böyle hani Adanalılar gecesi yapıp veya Adanalılar yemeği yapıp bir araya gelemiyoruz. Yine bir Adanalı arkadaşımızın başlattığı Portakal Çiçeği Festivali'nde biraz toplanılıyor, ediliyor. Netice itibariyle işte bu topraklar değer üreten topraklar. Herkes de üstüne, memlekete, üstüne düşeni yapmaya çalışıyor. Ben tipik bir Akdenizliyim. Yani bir Akdenizli'nin hangi özellikleri varsa o bende var. Akdeniz iklimini, Akdeniz'in coğrafyasını, Akdeniz'in kültürünü de çok seviyorum. Türkiye'nin her tarafı güzel tabii. Yani Güneydoğu'ya gittiğinizde başka bir dünya var. Karadeniz'e gittiğinizde başka bir dünya var. Hem insan ilişkilerinden tutun da yeme içme kültürüne kadar. İşte Ege'ye gittiğinizde başka bir dünya var. Gerçekten biz bu memlekette hani cennet vatan diyoruz ya. Aynı anda birden çok dünyayı tek bir memleketin içerisinde yaşama imkanına sahibiz.
Siz çok da seyahat ediyorsunuz. Otomobil kullanır mısınız ara ara?
Siyasete girmeden önce bile biraz böyle araba kullanmak şey gibiydi. Hani günü bitirirken bir rahatlama gibi bir şey vardı. Şimdi tabii de ona çok daha az zaman buluyoruz. İnşallah şimdi bakan arkadaşlara veriliyor. Bizim de elimize fırsat geçerse TOG'u kullanacağız daha çok.
Buradan bir mesaj gitti ama şu anda. Kullananlara sordunuz mu? Bir feedback aldınız mı?
Gayet iyi gözüküyorlar. Yani şeyden hiç sormaya gerek yok.
Herkes şov yapıyor vallahi.
Herkes gayet mutlu. Vatandaşımız son derece ilgili. İşte şimdi mesela bütün bunların Ali arka planını biliyorum diyorum ya. Yani biliyoruz, şahit oluyoruz bunlara. Bunların pek çoğuna, bu TOG da dahil olmak üzere, ta yıllar evvel, yani belki 10 yıl evvel, 15 yıl evvel Cumhurbaşkanımız bunları ortaya attığında bunlar hayal gözüküyordu. Geçen de bir vesileyle bir tweette yazdım. Hayali vizyona çevirdi, vizyonu da gerçeğe dönüştürdü. Şimdi siyasi irade budur. Yani milletten aldığın iradeyi doğru kullanmak budur. Milletten aldığın gücü, milletin verdiği yetkiyi yerli yerinde kullanmak budur. Hani coğrafya değil, iyi yönetim ya da kötü yönetim kaderdir anlamında söylüyorum. Toplumsal ve siyasal hayat açısından söylüyorum. Dolayısıyla ben yani bütün bu süreçleri gördüm, yaşadım. Türkiye'nin bir gecede nasıl bir kabus ortamına sokulmaya çalışıldığını gördüm. Küçücük bir haberle Türkiye'nin nasıl vesayet süreçlerinin içine sokulmaya çalışıldığını, Türkiye'nin emeğinin, birikiminin nasıl heba edildiğini, çalındığı dönemleri gördük, yaşadık. Çeşitli kurulan siyasi komplolar, çeşitli siyasi suikast girişimleri vesaire. Bunun hepsinin hedeflendiği yer neresiydi? Vatandaşın iradesi memlekete hakim olmasın. Vatandaşın dediği olmasın. Ama vatandaşın dediği olan olduğunda, vatandaşın dediğini yapan bir yönetim iş başına geldiğinde hayal vizyona dönüşüyor, vizyon gerçeğe dönüşüyor. 200 yılda yapamayacağın işi, daha önce engellenmiş işleri yapıyorsun 20 yılda. Bir sürü oyun değiştirici şey yapıyorsun. İşte ne kadar çok eleştirdiler değil mi şehir hastanelerini? Ama şimdi pandemide bütün dünya dağılırken kriz karşısında Allah'a şükür Türkiye olabilecek en iyi kriz yönetimini ortaya koydu. Siz dünyada başka bir şey gördünüz mü? Mesela uçak kalkıyor, kendi ülkesinden pandemideki maskeden tut da diğer tıbbi ihtiyaçlara kadar dünyanın başka ülkelerine selam göndererek iletiyor. Avrupa'nın büyük ekonomilerine sahip ülkelerinde görmedik. Büyük süper güçlerde görmedik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti.
Gasp etti işte bir tanesi, maskeleri gasp etti.
Maskeleri gasp etti, biri diğerine parasını ödediği halde vermedi. Bütün bunlar aslında o dayanışma kültürünün arkasında da çok kırılgan bir refah ilmeği olduğunu gösteriyor. Refah gittiği zaman veya para birimi zayıfladığı zaman her şey darmadağın oluyor.
Değişiyor her şey.
Ama şimdi mesela işte siz de günlerinizi geçirdiniz. Deprem bölgelerinde geldi, evindeki kendi bir aylık unuyla ekmek yaptı insanlar orada, kadınlarımız. Evet. Ben Avrupa Birliği Bakanı'yken bu darbe girişimi olduğunda bir ay sonra Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Türkiye'deki darbeyi değerlendirecekler. O toplantıya Türkiye adına gittim. Orada söylediğim şeylerden biri şuydu. Çok dikkat etmeniz gereken bir konu da şu dedim. Siz darbeye direnirken en önde gidenlerin içerisinde kadınlar çok güçlü bir yer alıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki kadınların demokrasiyi koruma konusundaki bilincinin ne kadar yüksek olduğunu da gösteren bir şey. Deprem bölgesinde şefkat olarak kendini gösteren kadın bilinci, darbeye karşı demokrasiyi koruma bilinci olarak ortaya çıkıyor. Ama bütün bunların mesela çok gerisine gidiyorsun. O sebeple de mesela bunu çok şeyle anıyorum. Yani Cumhurbaşkanımızın, hanımefendinin o şeyini, tutumunu çok böyle arada bir daha büyük bir saygıyla anıyorum. Kız çocuklarının okutulmasına pozitif ayrımcılık yaparak önem vermek.
Şimdi tam bu noktada bir şey sormak istiyorum. Evet. Aslında bu konuya girmeyecektim ama siz buraya getirince sormak da elzem oldu benim açımdan. Şimdi çok aslında uzakta bir tarih değil. Yani bu ülkede kız çocukları okula gönderilmiyordu. Fakat sonrasındaki süreçlerde bu hem ailelerin bir şekilde birebir takip edilmesi, hem zorunluluğun getirilmesi, hem devletin çeşitli imkanlar sunmasıyla Türkiye artık bunları aştı.
Evet.
Fakat bugün gelinen noktada şöyle bir şey görüyoruz. Geçen hafta da bir televizyon programında muhalif bir gazeteci dedi ki ya işte AK Parti kadınları işte geri planda tutuyor. AK Parti kadınların önünü kapatıyor vesaire vesaire. Siz bu eleştirilere nasıl cevap verirsiniz?
Bir kere şunu unutmamak lazım. Sadece Türkiye açısından değil. AK Parti'nin kadın kolları dünyanın en büyük kadın hareketlerinden bir tanesi. Yani kadın siyasetçi. Şimdi mesela kadın kollarında, gençlik kollarında bulunan arkadaşlarımızın niteliği ve bunu AK Parti bunu siyaset okullarıyla 20 yıldır sistemli bir şekilde iyi siyasetçi yetiştirmek, iyi kadın siyasetçi yetiştirmek için buna yatırım yapan bir parti. Türkiye'de bu aynı zamanda bürokraside bunun önemli bir yer bulması ki ben mesela Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatına baktığımda o siyasi hayat birçok açıdan değerlendirilebilir ama bir bunların yanı sıra bir açısı da şudur bunun. Kadına kamusal hayatta ve siyasal hayatta daha çok yer açmanın hikayesidir. Bizim listelerimiz açısından baktığınızda her kesimden, her toplumsal kesimden büyük bir kitle partisinin bütün özelliklerini gösterecek şekilde kadın adaylar ve onlar sahadalar. Kendi mesleki formasyonları, kendi toplumsal grupları açısından her eğitim grubundan kadın arkadaşlarımız var. Burada şu önemli bir şeydir. AK Parti açısından en çok kıymet verdiğimiz konu budur. Biz Türkiye'nin bütün sosyolojisini yansıtan bir parti. Türkiye'deki bütün sosyolojileri yansıtan bir partiyiz. Ve bunu kadın temsilinde de gerçekleştiriyor. Depremden önce biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız çeşitli illeri ziyaret ederken orada gençlikle ilgili, kadınla ilgili programlar yapıyorduk. Orada genç kızların, kadınlarımızın siyasi hareketimiz içerisindeki ağırlığı ve geniş yer bulması, aynı şekilde genç arkadaşlarımızın yer bulması bizim gurur duyduğumuz bir tablodur. Şöyle bir şey oldu tabii. Ben bu aday tanıtımı yapıyoruz burada. Gençlerimize seslendim, kadınlarımıza seslendim. Orada arkada bir grup, ta partimizin kurulduğundan beri emek verenler dediler ki Aksaçlılar da burada. Tabii. Tabii şimdi düşünebiliyor musunuz? Siz 2002'de parti kurmuşsunuz, iktidara geliyorsunuz. Hemen kazan kaynamaya başlamış Ankara'da. Darbe olacak. İşte hatta bir yerlerde toplantılar yapılmaya başlanmış. Bir gün başka zaman anlatırım onları. Bunlara şöyle yapalım, böyle yapalım.
O zaman ikinci programda sözünü aldık yani.
İkinci program belki daha sonraki programlarda. Hemen bunu söyleyemem de. Ondan sonra hatta işte bir takım böyle şeyler yayınlanıyor. Bir takım darbeci unsurlarla terör örgütü arasındaki ilişkiler sırf Tayyip Erdoğan gelecek, AK Parti iktidara gelecek, hazır ve nazır olun gibisinden bir takım yaklaşımlar söz konusu olabiliyor. Bütün o zamanlarda işte dedim bugün Aksaçlı denilen sizler vardınız. Korkmadınız, çekinmediniz. Buradayız dediniz, geldiniz. Mahalle temsilcisi oldunuz, ilçe başkanı oldunuz, il başkanı oldunuz. Yani şimdi bugün absürt gözüküyor ama o zaman hakikaten memleketi alacakaranlık kuşağında yaşatıyorlardı. Freddy'nin kabusları gibi bir şey, her gün bir tablo çıkıyordu ortaya. Ve bunlar çıkıp alenen demokrasiye, siyaset kurumuna, millet iradesine meydan okuyabiliyorlardı. Yani böyle bir şey, bunlar çok kısa zaman önce yaşandı bu ülkede. Bütün bunların değişmesinden sonra hani dediğim bütün bu kazanımların korunarak çok daha ileriye gidilmesi. Ama şimdi demokrasi açısından sicilleri sağlam olmayanların bugün vatandaşın gözüne girmek için demokrasi retoriğini çok cömert bir biçimde kullandıklarını görüyoruz. Ama şunu söylüyorum, diyorum ki ya demokrat olmanın birinci şartı demokrasiyi tehdit eden en büyük unsur olan teröre karşı durmaktır. Ama bu kadar demokrasi retoriği kullanıyorsunuz. Üstelik teröre karşı bir duruşunuz, bir kırmızı çizginiz yok. Üstelik onlar tarafından üretilmeye çalışılan illegal ivmeyi yanınıza alıp devleti yeniden kurmaktan ya da demokrasiyi inşa etmekten bahsediyorsunuz. Türkiye'nin kazanımlarına karşı çok büyük bir sabotaj girişimidir.
Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu kadar vakit ayırdınız bizim için. Benim açımdan bu çok değerli. Son birkaç sorum var, onunla birlikte de veda edeceğiz. Bu siyasi tecrübeyle partinin kurulum aşamasından, ilk meclise giriş aşamasından, sonraki bütün zor süreçlerden vesaire şöyle projeksiyona baktığınızda bugün önümüzdeki seçimlerde bir sıkıntı görüyor musunuz? İkinci tura kalır mı seçimler? Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı'na karşı üstünlük elde eder mi?
Ben siyasi terbiyemiz gereği ve siyasi nezaketimiz gereği milletimiz adına tabii ki konuşamam. Ama bu arazide dediğimiz, sahada dediğimiz yaklaşıma baktığımızda milletimizin Cumhurbaşkanımıza çok büyük bir destek verdiğini, aynı şekilde sahadaki arkadaşlarımıza çok büyük bir destek verdiğini görüyorum. Dün akşam da arkadaşlarımızın bazılarıyla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Dün gece yine başka illerdeki pek çok arkadaşımızı aradım. Kanaatlerimiz ortak. Yani Cumhurbaşkanımız ömrünü milletine adamış, bu demokrasi mücadelesini kamuoyunun bildiği ya da bilmediği her türlü tehdide ve suikast girişimine karşı vermiş, bunun bedelini ödemiş ve bugün elde ettiğimiz kazanımların arkasında karşı karşıya kaldığımız tehditleri değerlendirdiğimizde başımıza ne geleceğini bilmediğimiz süreçlerin içerisine girdik. Hiç çekinmeden bu mücadele verildi. Türkiye'ye bunlar kazandırıldı. Yani bu mesele bir retorik meselesi değil. Bu bedeli ödenmiş, bedeli ödenmiş, tek tek hesabı verilmiş, test edilmiş, imtihanından geçilmiş bir hikayedir. Ha bu Türkiye'nin bütün hayallerinin, işte çeşitli kesimlerdeki birçok Türkiye'nin faydasına olan hayalin vizyona, vizyonun gerçeğe dönüştüğü bir süreç. O sebeple Milletimizin gösterdiği ilgiye her zaman müteşekkiriz. Gördüğüm kadarıyla milletimizin Cumhurbaşkanımıza çok büyük bir destek vereceğini, Cumhur İttifakı'na çok büyük bir destek vereceğini görüyorum. Cumhurbaşkanımızla zaten başka bir ilişkileri var. Cumhurbaşkanımız yasaklıyken Adana'ya geldi. İstasyon meydanında konuşuyor. Pankart neydi biliyor musun? Seni kebaptan ve şalgamdan bile daha çok seviyoruz.
Adana için
Adana'daki durum budur.
Deniz gibi bir göl var arkamızda.
Evet, baraj gölü.
Balık vardır burada.
Burada bu bildiğin deniz. Yani burada su sporları yapılıyor.
Biraz önce bir kano geçti.
Balık var, evet. Üniversitenin kano ekibi var. Hatta sürat tekneleriyle sürat yarışları yapılıyor. Bunların tabii daha çok kıymetlendirilmesi için projelerimiz var. Vatandaşımız zaten bunun etrafında nefes alıyor. Biliyorsunuz dünyanın her yerinde, Avrupa'sında, Afrika'sında, Asya'sında içinden deniz geçen, nehir geçen şehirlerin başka bir kıymeti vardır. Evet. Yani bu bir baraj gölü ama bildiğiniz deniz. Ve hepimizin üzerinde titizlendiği, daha da iyi olması için gayret ettiğimiz, vatandaşımızın soluk aldığı müthiş bir güzellik bu.
Şu an bakın hemen kanolarla gidiyorlar yani orada.
Evet, muhtemelen üniversite öğrencisi o arkadaşlarımız. Evet. Arkadaki de bir balıkçı takası gibi bir şey. Onlar üniversitenin öğrencileri, aynı zamanda kano takımındalar. Bu şekilde işte bayağı da iyi bir antrenman yapma imkanı oluyor. Üniversite tesisleri karşıda. Burada tabii iki tane Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Üniversitesi, iki tane çok kıymetli üniversite var. Öğrenciler açısından da düşünebiliyor musunuz yani böyle bir kampüs alanı?
Tabii Adana iyi bir yer ama yani.
Denizin, ormanın, bu bulunduğumuz bölge tabii devlet su işlerinin kontrolünde olan bir bölge. Onlar da gerçekten
iyi bakıyorlar.
Evet, iyi bakıyorlar. Çok.
Siz balık doğayla tutmayı falan sever misiniz?
Ben şöyle bir iki kere çıktım fakat kıyamıyorum. Yani biraz üzüntü veriyor bana.
Üzülüyor musunuz? Evet,
balıkçı çok arkadaşım var.
O da zor bir durum ama ya.
Evet, yani ne yapalım?
Ben de oğlumla çıkıyorum balık tutmaya.
Tamam.
Biz bayağı ama Orkinos'a falan çıkıyoruz yani.
Evet, öyle büyük arkadaşlarım var. Bayağı böyle büyük teknelerle açılan ya da küçük basit bir oltayla.
Büyük yakalayan. Evet.
Yani denizle daha çok barışmamız lazım. Suyla daha çok barışmamız lazım.
Emine Hanım'ın o sıfır atık mavi yapması bence çok iyi bir şey oldu ya.
Şimdi bakın bu sıfır atık projesi, hanımefendi buna öncülük etti. Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğüyle birlikte bu bir Türkiye politikası oldu. Bakanlıkların ortaya koyduğu irade, sivil toplum. Daha sonra bu bir dünya politikası oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bütün dünyada yaygınlaşması gerektiğini söylüyor. Yani biz bu değerleri üretme konusunda dünyaya söyleyecek çok sözü olan bir ülke. Şimdi bakın mesela Cumhurbaşkanımız ilk söylediğinde dünya beşten büyüktür diye bir yadırgama vardı. Türkiye dünya sistemi içerisinde böyle yadırgatıcı davranan bir ülke muamelesi görüyor. Şimdi herkes söylüyor. Çünkü sistem adalet ihtiyacını karşılamıyor.
Emine Hanım da geçen gün söyledi ya Birleşmiş Milletler'de. Evet. Bu sıfır atıkla ilgili gitmiyor.
Tabii mesela çevreye hürmet etme konusunda daha iyi bir bilinç var. Yani genç arkadaşlarımızdaki...
Özellikle gençler.
Tabii çevre bilinci, genç arkadaşlarımızın çevre bilinci doğrudan bir insanlık bilinci. Yani bunun bu şekilde genç arkadaşlarımız tarafından hem bu çevre bilincinin hem hayvan sevgisinin bu şekilde sahiplenilmesi bizim bu topraklarda insani değerleri kendi perspektifimizden nasıl yaşattığımızı, nasıl yücelttiğimizi, bu insanlık değerlerine nasıl katkıda bulunduğumuzu gösteren çok güzel örnekler bunlar yani.
Evet.
Hele bu sıfır atık meselesi yani dünya insanın eliyle yok ediliyor. Şimdi dünyayı yok eden politikaların arkasındakiler dünyayı yok edecek üretimleri yaptıkları süreçlerden elde ettikleri parayla Mars'a yerleşmeye çalışıyorlar. Böyle absürt bir şey olabilir mi? Siz dünyayı yok edecek bir takım kapitalist siyasetlere sırf kar etmek için kar eden, içinde insani boyutu kalmamış bir takım uygulamalara dayanarak sürekli kar ediyorsunuz. O karla da Mars'a gitmeye çalışıyorsunuz. İşte zaten dünya bize verilmiş.
Burada bir magazin sorusu soracağım. Şimdi biz bir vatandaşımızı göndereceğiz ya, Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda bayağı bir heyecanla.
Evet.
Siz gitmek ister miydiniz? Ben istemem mesela, çok korkunç olur herhalde.
Bence müthiş bir şey olurdu. Müthiş bir şey olurdu.
O zaman siz aksiyon seviyorsunuz.
Yani. Bazen mesela şöyle soru sorarım, sırf beyin fırtınası olsun diye. Cevaplarını söylemeyeceğim de. Mesela dünyayı, insanlığı en iyi anlatan budur diye. Diyelim ki dünyanın yakın bir tarafına uzaylılar geldi. Bizi en iyi tanıyabileceğimiz konu budur diye hangi müziği göndermek isterdiniz?
Çok ya da iyi öneriler gelir ona.
Ya da bizi tabii bayağı önemli olan burada herkesin kendisi açısından bir
fikir vermesi.
Fikir üretmesi. Ya da hangi paragrafı göndermek isterdiniz? Yani bu insanoğlu yeryüzündeki erkeklerin, kadınların hikayesini anlatan en iyi tez, en iyi söz budur diye. Yani? Sabahları bazen erken uyandığımda ilk iş olarak NASA'nın gönderdiği yeni teleskobun gönderdiği görüntülere bakıyor. Güne başlamak için iyi oluyor. Yani bu sonsuz uzayda bu sonsuz evrende bizim dışımızda bir sürü şey gerçekleşiyor. Evet. Ve o gelen resimlerdeki galaksiler ve gezegenler yok olmuş. Yani ışığın bize geliş hızına göre onlar yok olmuş ya da değişmiş. O sebeple insan hem bütün bu varoluş içerisinde bilinen, bildiğimiz bilinciyle öne çıkmış biricik bir varlık. Bu açıdan çok kıymetli ama bütün bu uzayın içerisine baktığınızda da son derece sıradan, hatta çok küçük bir yere sahip. İşte bu ikisinin arasındaki dengedir insan hayatının anlamı. Yani işte yaptığımız gazeteciliği de, kişisel ilişkilerimizi de, siyaseti de bu anlam köprüsünün üzerine kurarsak doğru bir iş yapmış oluruz.
Son sorum. Sosyal medyada Facebook tam sizlik değil bence. Twitter veya Instagram ikisinden birisini daha yakın görebilirsiniz.
Şöyle, Twitter'ı tabii çok kullanıyorum. Ben görevim icabı daha birçok açıklama yapmama imkan veriyor. Ama bunlar biliyorsunuz iyi tarafı da olan, kötü tarafı da olan konular. Bununla ilgili felsefecilerden tutun da iletişimcilere kadar herkes tartışıyor. Aynı zamanda da çok şey öğrendiğimiz mecralar bunlar. Ama ben gündemi takip etmek açısından ve açıklama yapmak açısından ya da işte belli meseleleri sistematik olarak takip etmek açısından biraz mecbur. Biraz da işte bu çerçevede Twitter'la daha çok haşır neşirim.
O zaman size Twitter'cı diyebiliriz yani.
Şöyle, bu sosyal medya direnişçisiyim. Yani hani bunun
dayanabildiğim kadar
yutmasına müsaade etmemeye çalışıyorum. Ama aynı zamanda bunun bu oyunun kuralları içerisinde kendimizi, partimizi, siyasetimizi ifade etmek bakımından da bu zeminleri değerlendiriyoruz.
Vallahi çok zor bir göreviniz var. 14 Mayıs'a kadar da hem diğer illeri de takip ediyorsunuz hem de Adana'dasınız. Ben vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Belki 14 Mayıs'a kadar bir program daha sıkıştırabilir miyiz araya diye böyle bir şey yapıyorum. Çünkü sizin sahada insanlarla diyaloglarınızı da ben biliyorum yani. Çok sıcak. Bu yeni iletişim tarzı ve dilinde de aslında formatlar da değişiyor.
Tabii.
Yani şimdi önceden işte stüdyolardaydı. Bugün bakın işte arkanızda gölü aldık. Biraz da rüzgarı dinliyoruz. Çok keyifli. Bunu sokağa taşıdığımız zaman bu daha da böyle insanlara izletecek şeyler oluyor.
Siz 14 Mayıs'tan önce buraya gelin. Beraber mahallelere, köylere,
dalalım şöyle.
İlçelere akalım.
Eyvallah. Tamam. Arkadaşlar her şeyden öte ben Ömer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bugün çok keyifli bir program oldu. Bize de vakit ayırdı. Siyasi dönemlerde biliyorsunuz siyasetçiler daha çok sahadadır ki Sayın Cumhurbaşkanı da bunu çok önemsiyor. Anketlerin de ötesinde ben hep sahaya bakarım diyor. Ben Sayın Ömer Çelik'e çok teşekkür ediyorum. Bir hafta sonra yeni bir konukla karşınızda olacağız.